Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Yes Brain, çocuk psikiyatristi Daniel J. Siegel ile psikoterapist Tina Payne Bryson'ın ebeveynlik ve çocuk gelişimi alanında yazdığı uygulamalı bir rehberdir. Kitap, çocukların zorlayıcı durumlarda otomatik olarak kapanan, savunmaya geçen ya da öfkeyle tepki veren bir durumda kalmak yerine, dünyaya daha açık ve esnek yaklaşmayı öğrenebileceğini savunur. Yazarların yes brain yani evet beyni dediği hal, çocuğun merak edebildiği, ilişki kurabildiği, riskleri değerlendirebildiği ve hayal kırıklıklarından sonra yeniden toparlanabildiği alıcı bir zihinsel durumdur. Bunun karşısında tehdit algısıyla çalışan ve savaşma, kaçınma ya da donma tepkilerini güçlendiren no brain yani hayır beyni bulunur. Kitabın amacı ebeveynlere çocuklarının her zaman mutlu olmasını sağlama reçetesi vermek değildir. Bunun yerine denge, dayanıklılık, içgörü ve empatiyi gündelik etkileşimler yoluyla geliştirmeyi önerir. Nörobilim dilini anlaşılır örnekler, kısa açıklamalar ve uygulanabilir konuşma biçimleriyle birleştirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, evet beyni, sürekli olumlu olmak değil, tehdit karşısında açık kalabilmektir. Kitabın merkezindeki evet beyni kavramı, çocuğun her isteğe evet demesi ya da olumsuz duyguları bastırması anlamına gelmez. Siegel ve Bryson bunu, kişinin hem iç dünyasına hem de çevresine açık, meraklı ve bağlantı kurmaya hazır olduğu bir durum olarak ele alır. Çocuk öfkelendiğinde, utandığında veya yeni bir ortamdan çekindiğinde hayır beyni devreye girebilir. Bu durumda davranış saldırganlaşabilir, çocuk geri çekilebilir ya da söyleneni duymakta zorlanabilir. Yazarların ayrımı, davranışı, ahlaki bir kusur gibi etiketlemek yerine çocuğun o anda kapasitesinin daraldığını anlamaya yardım eder. Ebeveynin ilk işi tartışmayı kazanmak değil, çocuğun yeniden güvenlik ve bağlantı hissine ulaşmasını desteklemektir. Ancak güvenlik oluştuğunda öğrenme, muhakeme ve işbirliği daha mümkün hale gelir. Bu yaklaşım, Türkiye'de sık rastlanan, sadece itaat üzerinden çözüm arama eğiliminden farklı bir çerçeve sunar. Sınırlar yine vardır, fakat sınır koyma çocuğu korkutmak ya da utandırmak için değil, düzenleme becerisini desteklemek için kullanılır. Böylece amaç anlık uyumdan çok çocuğun ileride zor durumlarda kendi tepkisini fark edip daha esnek bir yanıt seçebilmesidir. İkinci olarak, beyin bütünleşmesi, duyguyu yok etmek yerine duyguyla düşünmeyi birlikte çalıştırır. Kitap, kişiler arası nörobilim yaklaşımından hareketle, sağlıklı gelişimde bütünleşmenin önemini vurgular. Bütünleşme, beynin ve deneyimin farklı parçalarının birbirinden kopuk çalışması yerine bağlantı içinde işlemesidir. Yazarlar özellikle yoğun duygu anlarında çocuğun daha tepkisel sistemlerinin öne çıkabildiğini, planlama, perspektif alma ve dürtü kontrolüyle ilişkili üst düzey süreçlerin ise erişilemez hale gelebildiğini anlatır. Bu nedenle bir çocuk kriz anındayken uzun nasihatler, mantık yürütme talepleri veya ağır sonuç tehditleri çoğu zaman beklenen etkiyi yaratmaz. Önce temas, sakinlik ve duygunun adını koyma gibi yollarla çocuğun düzenlenmesine yardım etmek gerekir. Ardından ne olduğu, bir sonraki sefer ne yapılabileceği ve başkasının nasıl etkilenmiş olabileceği konuşulabilir. Bu sıralama, duyguların tehlikeli ya da gereksiz olduğunu söylemez. Tersine duyguları bilgi taşıyan deneyimler kabul eder, fakat davranışın yalnızca o duygunun yönetimine bırakılmamasını hedefler. Ebeveynin ses tonu, yüz ifadesi ve kendi sakinleşme becerisi de bu süreçte önemlidir. Çocuk sadece söylenen kurallardan değil, yetişkinin gerilim karşısında kurduğu ilişkisel modelden de öğrenir. Kitabın pratik değeri, gelişmekte olan öz düzenlemeyi cezayla hızlandırmaya çalışmak yerine tekrar eden güvenli etkileşimlerle desteklemesidir. Üçüncü olarak, denge ve dayanıklılık. Çocuğu rahatsızlıktan korumakla onu yalnız bırakmak arasındaki çizgiyi kurar. Siegel ve Bryson, evet beyninin ilk iki temelini denge ve dayanıklılık olarak tanımlar. Denge, çocuğun büyük duygular yaşamadığı anlamına değil, duygusal olarak sarsıldığında yeniden daha düzenli bir hale dönebilmesine işaret eder. Dayanıklılık ise başarısızlık, hayal kırıklığı, çatışma ya da belirsizlik sonrasında toparlanma ve deneyimden öğrenme kapasitesidir. Kitabın önemli katkılarından biri, ebeveynin her zorlanmayı derhal ortadan kaldırmasının her zaman yararlı olmadığını belirtmesidir. Çocuğun yaşına ve mizacına uygun güçlüklerle karşılaşması, kendi baş etme becerisini fark etmesine alan açabilir, Buna karşılık zorlanma çocuğun kapasitesini aşacak kadar yoğun olduğunda onu zorla rahat alanının dışına itmek dayanıklılığı artırmaz. Tehdit tepkisini büyütebilir. Yazarlar bu nedenle yumuşak bir teşvik ile güvenli bir destek arasında duruma göre seçim yapmayı önerir. Örneğin çocuk yeni bir etkinliğe katılmaktan çekiniyorsa, yetişkin onun yerine hemen vazgeçmek ya da katılmayı zorla dayatmak yerine
küçük ve yönetilebilir bir adım belirleyebilir. Sonuçtan çok sürece dikkat etmek de önemlidir.
Çocuğun cesareti yalnızca başarılı olduğunda değil, denemeye, hata sonrası yeniden başlamaya ve yardım istemeye çalıştığında da görülmelidir.
Böylece dayanıklılık, sertleşme ya da duygusuzlaşma değil, destek içinde esneyebilme olarak anlaşılır.
Dördüncü olarak, içgörü, çocuğun beden sinyallerini, duygularını ve seçimlerini birbirine bağlamasını sağlar. Kitaptaki içgörü kavramı, çocuğun kendini yalnızca dışarıdan gelen kurallarla yönetmesi değil, kendi iç deneyimini tanımasıyla ilgilidir. Bir çocuk ne hissettiğini, bedeninde ne olduğunu ve hangi düşüncenin onu harekete geçirdiğini ayırt etmeye başladığında, davranışı üzerinde daha fazla seçeneğe sahip olur. Yazarlar ebeveynlerin yoğun anın geçmesinden sonra açık uçlu ve yargısız sorularla bu farkındalığı destekleyebileceğini öne sürer.
Çocuğa doğrudan neden böyle yaptın demek savunmayı arttırabilir. Buna karşılık o sırada bedeninde neler olduğunu, aklından ne geçtiğini ya da bir dahaki sefere neye ihtiyacı olabileceğini sormak, deneyimin anlamlandırılmasına yardım eder.
Bu yaklaşım, çocuğun duygusunu yetişkinin onun adına tanımlamasından farklıdır. Amaç, doğru cevabı vermek değil, çocuğun kendi iç pusulasını geliştirmesidir.
İçgörü aynı zamanda ebeveyn için de gereklidir. Yetişkin, çocuğun davranışının kendi yorgunluğunu,
kaygısını veya geçmişten gelen hassasiyetlerini nasıl tetiklediğini fark ederse daha az otomatik tepki verebilir.
Kitap bu karşılıklı farkındalığı ilişki içindeki düzenlemenin bir parçası olarak görür. Böylece disiplin
sadece istenmeyen davranışı durdurma aracı olmaktan çıkar. Çocuğun kendini tanıma ve gelecekte daha bilinçli seçim yapma becerisini güçlendiren bir öğrenme sürecine dönüşür. Son olarak empati. Sınırları gevşetmeden başkalarının bakış açısını hesaba katmayı öğretir. Evet, beyninin dördüncü temeli olan empati. Çocuğun hem kendi duygularını ciddiye alması hem de başka insanların deneyimlerini dikkate alabilmesidir. Kitap, empatiyi yalnızca nazik davranmakla sınırlamaz.
Başkasının bakış açısını merak etme, davranışların ilişkiler üzerindeki etkisini anlama ve gerektiğinde onarıcı adımlar atma kapasitesi olarak ele alır.
Bu beceri, çocuğa suçluluk yükleyerek ya da zorla özür dileterek kalıcı biçimde gelişmez. Çocuk kendi duygusu görülmeden doğrudan karşı tarafın duygusuna yönlendirilirse, bunu bir cezalandırma ya da susturulma biçimi olarak algılayabilir. Yazarların çerçevesinde önce çocuğun yaşadığı deneyim kabul edilir, ardından diğer kişinin ne yaşamış olabileceği düşünülür. Örneğin bir kardeş kavgasında. Yetişkin sadece kimin hatalı olduğunu belirlemek yerine her iki çocuğun da ne istediğini ve olaydan nasıl etkilendiğini konuşturabilir.
Bu zararlı davranışı mazur göstermez. Vurmak, aşağılamak veya eşyaya zarar vermek gibi davranışlara net sınırlar konur. Fakat çocuğun kimliği davranışına indirgenmez. Empati ayrıca aile içindeki gündelik dil üzerinden öğrenilir. Yetişkinler hata yaptıklarında bunu kabul edip ilişkiyi onarmaya çalıştığında, çocuk da sorumluluk almanın utanç verici değil, bağlantıyı güçlendiren bir süreç olduğunu görür.
Kitap, bu nedenle empati sosyal bir görgü kuralından çok dengeli ilişkilerin temel becerisi sayar. Sonuç olarak The Yes Brain. Özellikle okul öncesi dönemden ergenliğe kadar çocuk yetiştiren anne babalar, öğretmenler ve bakım verenler için yararlı bir başvuru kitabıdır. Çocuğun öfke nöbeti, inatlaşma, çekingenlik, kardeş çatışması ya da başarısızlık korkusu gibi durumlarını yalnızca davranış sorunu olarak görmek istemeyen okurlara daha geniş bir yorum çerçevesi verir.
Kitaptan alınabilecek en pratik fayda, yetişkinin zor anlarda önce düzenleme ve ilişkiyi, sonra açıklama ve çözümü düşünmesidir.
Denge, dayanıklılık, içgörü ve empati başlıkları soyut gelişim hedeflerini gündelik konuşmalara ve küçük seçimlere bağlar. Bununla birlikte kitap, her çocuk için aynı yöntemin işleyeceğini ya da ebeveynin doğru cümleyi kurduğunda sorunların hemen çözüleceğini vaat etmez. Gelişimin zamana, tekrar eden deneyimlere ve çocuğun bireysel özelliklerine bağlı olduğunu hatırlatır. Benzer ebeveynlik kitaplarından ayrıldığı nokta, disiplin tekniklerini tek başına merkeze koymamasıdır.
Davranışı, çocuğun sinir sistemi durumu, ilişki ihtiyacı ve gelişmekte olan öz düzenleme kapasitesiyle birlikte ele alır. Ayrıca nörobilimsel kavramları akademik bir ders diliyle sunmak yerine ebeveynin karar anında kullanabileceği sade bir modele dönüştürür. Bilimsel terminolojiye temkinli yaklaşan okurlar bazı açıklamaları basitleştirilmiş bulabilir. Yine de kitabın asıl gücü, mükemmel ebeveynlik talep etmeden daha bilinçli ve onarıcı etkileşimler için uygulanabilir bir yön sunmasıdır. Destek olmak isterseniz Daniel J. Siegel, MD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.